Ayrım 21, sayfa 114. Sanki bütün dünya, bütün yaşam durmuştu. Ortalık çın çın ötüyordu sessizlikten. Bir arı bile vızıldamıyordu. Sanki her şey tükenmiş, bitmişti. Başka zamanlarda böyle sessizliklerde hiç olmazsa şu tepedeki dağ, Kale Uğuldar soluklanırdı. Dağ bile susmuş, yok olmuştu. Birden Mustafa'nın çığlık gibi haykırışı ortalığı yırttı. Ses birkaç kere dağda yankılandı geldi. Çocuk salmanın üstüne atılmış ona vuruyor. Bir pars gibi gerilip onun suratına atılıyor. Yerden kaptığı taşları alıp alıp onun üstüne atıyor. Sonra taşlarla yetinmeyip salmanın üstüne atlıyor. Gözlerine parmaklarıyla saldırıyor. Ortalıkta uğunuyordu. Salman söyle durmuş kalmıştı. Ne yapacağını bilemiyor, sağına soluna imdat ister gibi şaşkın şaşkın bakınıyor. Yöresinde uğunan çocuk bağırıyor, çağırıyor, ağlıyor, taşlarla yerde ne bulursa tozla, toprakla saldırıyor, ona vuruyor, yüzünü çırmalıyor, kulaklarını, bıyıklarını çekiyor. Salman kendine gelir gibi oldu. Yüzü allak bullaktı, azıcık açıldı. Baktı ki yöreden hiçbir yardım yok, çizmesiyle çocuğun karnına ver etti. Mustafa gitti öteye, tozların içine düştü. Bu anda da Salman tabancasını çekti çocuğa, doğrulttu. Kalabalıktan kulakları sağır eden bir homurtu koptu. Homurtunun kopmasıyla birlikte Kuş Mehmet'in Mustafa'nın üstüne atlaması bir oldu. Tam bu anda da köylüler kadın erkek çocukların yöresini alıp üstlerine yumuluverdiler. Salman durmuş şaşkın şaşkın bir elindeki tabancasına bir çocukların yörelerini almış kadınlı erkekli köylülere az ileride dimdik kala kalmış Cemal'e bakıyordu. Sonra yüzüne dehşet bir hüzün geldi yerleşti. Gözleri doldu. Birkaç kere yutkundu. Arkasından da elinde öyle kala kalmış tabancasını fark etti. Onu kılıfına ağır ağır soktuktan sonra yürüdü. Birdenbire çökmüş, başı önüne eğilmiş, omuzları düşmüş, kolları cansız cana yanlarına sarkmıştı. Bir ara durdu. Yorgun, bitkin, apak kesilmiş bir yüzde köylülerin üstünde gözlerini gezdirdi. Sonra da ayaklarını sürüyerek yürümesini sürdürdü. Köylüler o aşağıdaki burunu dönüp ırmağa aşağı gözden yetinceye kadar arkasından baktılar. Bu sırada olayı duyan Zero, onu dışarı bırakmayan Sefer'in Hasan Ağa'nın ellerinden kurtulup kendini dışarı attı. Koşarak alana geldi. Deli gibi aranarak kalabalığı yardı. Caminin avlusunda bir yığın çocuğun ortasında yere oturmuş zangır zangır titreyen oğlunu buldu. Onu kucağına aldı, konağa yürüdü. Titreme oğlum, avlum, ağlama yavrum. Bu can bu tendeyken onu anan yaşatmayacak. Hele dur oğlum, hele azıcık bekle. Anan sana kurban olsun Mustafa'm. Sen Doğu Anadolu kartallarının, Van Gölü ejderhalarının yeğenisin, kaplanım. Hele azıcık bekle. Anan sana kurban olsun gülüm. O bu dünyada çok uzun bir süre kalamayacak. Böyle köylerin içine kadar gelip meydan okuyamayacak. Hele dur oğlum, aslanım benim. Hele sen azıcık dur, bekle, bekle de ben de zer oysam. Konuk odasına üst üste üç döşek atılarak Mustafa'ya yatak yapıldı. Zero çocuğu oraya yatırdı. Çocuğun titremesi bir türlü durmuyor, habire de sayıklıyordu. Sayıklarken kırlangıç diyordu. Arada bir Müslüm diyordu. Babama küstüm ana diyordu. Ben hiç korkmuyorum, Mehmet de korkmuyor. Tırtıl Yusuf da hiç korkmuyor. Havaca diyordu. Kırmızı, mor, sarı, sırçadan yalp yalp ediyor yıldız diyordu. Hançer, gözleri dev gibi olmuş, geliyor, geliyor, geliyor diye bağırıyordu. Gece yarıya doğru çocuğun sayıklaması kesildi, titremesi de durdu. Hazal, uyuyor dedi Zero, çok şükür Allah'ıma. Çocuğa bakın diye imamı çağırmışlardı, o da. Çocuğa baksın diye imamı çağırmışlardı, o da. Geçti dedi, çok şükür geçti, çok korkmuş çocuk. Mustafa uyanmadan sabaha kadar uyudu. Zera da gözünü kırpmadan sabaha kadar oğlunun başucunda bekledi. Gün atıp sabah açılınca Zero uyanmış, oğluna tereyağıyla kaynatılmış bal içirdi. Mustafa ateşler içinde yanıyordu. Zero, arabayı koşun diye buyurdu yöresindekilere. Süllü hemen aşağı indi, kır atları çekip faytona koştu. İsmail Ağa'nın ölümünden bu yana araba ilk olarak koşuluyordu. Faytonun içine yatan yatak hazırlayın. Birkaç kişi birden hemen koşup arabanın içine yatağı yaptılar. Zero oğlunu kalın bir yorgana sarıp aşağı indirdi. Usulca faytonun içindeki yatağa yerleştirdi. Doktor Ahmet Bey'e gidiyoruz Mustafa'm. Ahmet Bey babanın arkadaşıdır. Hiçbir şeyin kalmaz. Sana bir iğne yapar, hemen ateşin düşer. Süllü atları kırbaçladı. Köylülerden çıt çıkmıyordu. Ev aralarında, alanda, caminin önünde de kimsecikler gözükmüyordu. Sanki bir şeylerden korkup evlerine gizlenmişti herkes. Oysa ki böyle günlerde herkes dışarıya uğrardı. Faytonu seyretmek için bu fayton ne zaman koşulmuşsa Tekmil köylü dışarıya uğramıştı. Araba sallı ırmağı geçerken Mustafa gözlerini açtı. Başını kaldırıp akan suya baktı. Bunu gören Zero sevindi. Biricim dedi. Anan senin açılan kocaman gözlerine hayran. Mustafa gülümsedi. Kasabaya geldiklerinde Mustafa bayağı açılmış, azıcık da ateşi düşmüştü. Doktor onları ta avlu kapısında beyaz gömleğini yeldirerek saygıyla sevinçle karşıladı. Kim olduklarını arabadan anlamıştı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz benim sevgili arkadaşımın yadigarları, çok sevindim. Arabanın içinde çocuğu görünce yüzü asıldı. Ne oldu, bir şey mi oldu çocuğa diye üzüntüyle sordu. Yok dedi Zero, öyle büyük bir şeyler olmadı, kıymeti yok, sen üzülme Ahmet Bey. Doktorun yardımıyla da Mustafa'yı içeriye muayene odasına taşıdılar. Doktor hemen çocuğu yatırıp tepeden tırnağa muayene ettikten sonra Zero'ya bir işaret yapıp onu öteki odaya çağırdı. Çocuğun hiçbir şeyi yok, ne oldu, büyük bir olay mı var? Zero olanı biteni baştan sona anlattı. Doktor, korkmuş dedi, yavrucak çok korkmuş. Biliyorum dedi Zero. Ne yapacağımı şaşırdım. Elden hiçbir gelir yok. Bununla da hiçbir çaresi yok kızım. Bir ilaç, bir iğne, çaresi yok. Ama ben gene sana bir yatıştırıcı ilaç vereyim. Bak kızım, siz bu gece burada kalıp yarın köye gidin. O bu gece burada güven içinde kalırsa yarına hiçbir şeyi kalmaz. Şimdi ben ona bir ilaç veririm. Sabaha kadar mışıl mışıl uyur. O gece orada kaldılar. Ahmet Bey 7 sülaleden beri bu kasabada olurdu. Çok geçken kasabadan çıkmış, İstanbul, Paris, Şam dolaşmadık, okumadık yer bırakmamış, bir doktor olup buraya dönmüş, ancak evinde bir ay kalabilmiş, dört bucakta savaşlara katılmış, Sarıkamış Savaşı'nda, Allahu Ekber dağlarında bulunmuş, 91 kişinin karlarda donduğunu görmüş, oradan Çanakkale'ye geçmiş, ateşe, kana batıp çıkmıştı. Yaralanmadık da yeri kalmamıştı. Saçının bir kısmı artık çıkmaz olmuştu. Sağ yanağının yarısı da yoktu. Her iki kalçasında da birer şarapnel taşıyordu. Göğsünde, boynunda, bacaklarında, karnındaki derin yara izleri. Kalbura dönmüştü savaşlarda Doktor Ahmet Bey. Öldürmeyen Allah öldürmez. Ahmet Bey kasabasına geri dönmüştü. Geri dönmüştü ya, şimdi daha da beter bir savaşın içindeydi. Şu ovadaki insanlar içinde sıtmaya yakalanmamış bir tek kişi yoktu. Ve Ahmet Bey'in avlusu sıtmalılarla, hastalarla tıkış tıkıştı. Çoğu günler Ahmet Bey gece yarılarına, sabahlara kadar uyumadan hastalara bakıyordu. Çanakkale'de bile böylesine çok hastayla karşılaşmamıştı. Çok insan görmüş, çok deneylerden geçmişti. Korkmuş çocuk Zero Hatun dedi içini çekerek. Bu hep böyledir. İnsanoğlu biraz da böyledir. Budur kızım. Hepimiz, bütün insanlar çılgıncasına korkuyu yaşıyoruz. Her an, her saniye, her şeyden korkuyoruz. İnsanoğlunun mayası korkuyla yoğrulmuş. Çok ölüm gördüm, çok yaralanma, çok donma, çok savaş. Bir şey gördüm yalnız, bir şey vardır insanlıkta. Bir tek bir şey, o da korku. Bu çocuk da korkmuş, çok şükür ki korkusunu kusmuş, saldırmış adama. Bu korkunun ölümü aşmasıdır. Ölümden öte bir yer var kızım. İşte o da senin oğlunun yaptığıdır. Ölümün korkusunun üstüne atılmasıdır. Üzülme kızım. Çoğunlukla insanoğlu budur. Senin oğlunda bundan böyle belki de hiçbir şey olmayacak. Belki de senin oğlun bu belirli huyundan ötürü bir şey olacak. Ne olacak diye bağırdı Zero korkuyla. Ahmet Bey ağırbaşlı dingin. Belki eşkıya, belki babası gibi. Belki alim, belki asker. Onda bu korku varken böylesine yoğun, elle tutulan, korkma. Bu korku onu bir yerlere götürecek, korkma. Mustafa iyi bir çocuk. Korkuyorum, dedi Zero. Mustafa doktorun kendi eliyle havanda döverek yaptığı ilacı almış, derin uykuya dalmıştı. Sabahleyin uyandığında çocuğun hiçbir şeysi kalmamıştı. Bir şey anımsıyor gibi oluyor ama bir türlü işin gerçeğini tutturamıyordu. Anasına da soramıyordu. Aa, Kuş Mehmet olsaydı. Olayın içinde Kuş Mehmet vardı ama nasıl? Müslüm Ağa öldürülmüştü. Müslüm Ağa'yı öldürürken koca bir kalabalığın ortasında Salman'a mı saldırmışlardı Kuş Mehmet'te ikisi? Köyün içinde, caminin önünde mi olmuştu? Salman Müslüm Ağa'yı parçalarken bütün köylü öyle durmuş bakıyorlar mıydı? Kınalı som kınalı kırlangıçlar mı yağmıştı köyün üstüne? Bütün köy kırmızı kırlangıçlar basmış, gelmişler gelmişler buradan dağ, oradan da kaleye kadar her yeri doldurmuşlar mıydı? Köylü soluk alamıyor, sıkışmış kalmışlar. Kırlangıçlar bastırdıkça bastırıyorlar mıydı? Dünya kırlangıç vıcırtılarından çın çın ötüyor, köylüler köylerini bırakıp gidiyorlardı. Mavi kelebekler konmuş ırmağın üstüne, ırmağın üstünde milyarlarca suyun yüzünde sarı mavi sırçadan uçuşuyorlardı. Kırlangıçlar doldurmuşlar suyun yüzünü, binlerce uçuşarak aşağı akıyorlardı. Suyun yüzü silme turuncu kırlangıç, sırçadan kanatlarını titreterek, arı kanatları gibi kanatları uğunarak akıp gidiyorlardı suyun yüzünde. Sonra gene bir kalabalık anımsıyor, dolmuş kalmış bir kalabalık. Sonra her şey bir toz bulutu içinde kalıyor, toz kokusu. Sonra da kopkoyu bir kan yağmuru, bir yerlerden uzun uzun fışkırıyor. Kuşluğa doğru Ahmet Bey'in evinden ayrılıp kasabaya çıktılar. Kasaba bir dağın tam dibinde, bağlık bahçelik bir yerde. Her yerde, sokak aralarında, caddelerde portakal, mandalina ağaçları, bahçelerden dışarıya taşmış, kavaklara, çınarlara sarılmış asmalar. Her bir yandan şakır şakır akan sular. Suların içinde ta yukarılara doğru kaçışan balıklar. Mustafa bu kasabaya bayılıyordu. Evleri bu kasabada olsaydı eğer, Mustafa hiç durmadan sabahtan akşama kadar kasabayı dolaşmaktan başka bir iş yapmazdı. Adamlar güğümler yüklenmişlerdi sırtlarına, sarı pirinçten pırıl pırıl. Gün ışığı değince şarkları bütün çarşıyı dolduruyordu. Bir de kasabanın içinden akan çayların altı apak çakıl taşlarıyla döşeliydi. Üstünden ışıltılı küçücük oyuncak balıklar kayıp da şu yukarıdaki dağın doruğuna akıp gelen suların gözüne kadar çıkan. Bakırcılar bakır dövüyorlar, arabacılar binbir renk çiçekli araba boyuyorlardı. Güğümlerinde meyan şerbeti satanlar bir yandan eğilerek şerbet dolduruyor, ellerindeki zilleri çalarak bir yandan da bağırıyorlardı. Tuvaleti de hoşuna gidiyordu kasabanın. Altından şakır şakır su akıyor, her şeyi alıp götürüyordu. Babası bir gün onu buraya tuvalete getirmiş. Mustafa tuvaletten bir türlü çıkmak istememiş. Altından kaçıp giden yüzlerce küçücük balıklara bakmış kalmıştı. Bir de bir hoş sumak, kebap kokusu vardı burasının ortalığı almış. Arabayla çarşının içinden geçerlerken insanlar durup dükkancılar dışarıya çıkıp onlara bakıyorlar, arabayı gösterip fısıldaşıyorlardı. Demircilerin, bakırcıların, arabacıların sesleri bir kesiliyor, onlar geçince yeniden başlıyordu. Kasaba insanlarının böylesine ilgileri ona bir çeşit güven veriyordu. Fayton çarşıya çıkmış, köye yönelmişken Mustafa Sülli'ye, "Geriye dön," diye buyurdu. "Geriye dön de çarşının ortasından bir daha sür." Zero sustu, karışmadı. Sülli atların başını çevirdi, atların boğazlarındaki ziller ötüyordu. "Biraz hızlı," diye buyurdu Mustafa. Atlar hızlanınca boğazlarındaki mavi boncukla birlikte bir kalınca sırıma dizilmiş ziller daha hızlı ötmeye başladılar.